بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم hacılar، dün dersimizde haccın şartlarını anlattınız. Söyleyeceğiz ki haccın 6 şartı var. Yani 5 şartı ve 6. şartta bayanlar için olan şarttır. Birinci İslam, Müslüman olmak. İkinci akıllı olmak, yani deli olmaması gerekir. Üçüncü şartı hedde boluğa yetişmesi. Dördüncü şart söylediğiz ki kudretin olması, yani gücünün yetmesidir. Yani bu şartların ilk öncesinin İslam, akıllı olması, bunlar tüm ibadetlerde şarttır. Yani bu şartlar söylediğiniz ki olmazsa, hatta o hacı yapsa bile, yani kafirin hacı yapması ondan kabul değildir. Yahut delinin hacı yapması ondan kabul değildir. Onlara ne hac amir olmamış, yapsalar da böyle kabul değildir. Sonra söylediğiniz ki çocuksa hac yaparsa hacı sahihtir. Aynı şekilde de hürin olmasıdır. Köle olmaması gerekir. Onların, kölenin yahut çocuğun yaptığı hac sahihtir. Lakin ancak onlardan hac İslam hacı olarak kabul değildir. Azad oldukta tekrar olarak İslam hacı yapması gerekir. Beşinci şart söylediniz ki gücünün yetmesi gerekir. Bu hem beden taraftan, hem para taraftan, hem yol taraftan gücünün yetmesi gerekir. Ve altıncı şartta kadınların mehremden olması gerekir. Mehremsiz haca gelemez. Gelirse günah kazanmış olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste söylüyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman getiren bir kadın mehremsiz sefere çıkmasın. Biz bu şartların hepsini öten dün dersimizde anlattık. Bugünkü dersimizde haccın erkanlarını, rükünlerini anlatacağız. Haccın ve umranın rükünleri var. Yani yahut onlara bazı alimler farzlar olarak söylüyorlar. Hac ve umra o farzlar üzerinde kurulmuştur. O farzlardan birisi olmazsa hac ve umra batıl olur. Umrada 3 farz, 3 rükün vardır. Hacda ise 4 rükün vardır. Hac ve umrenin rükünlerinden birincisi niyet etmektir. Niyet ederek ihrama girmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde innemel a'malu bin niyet, ameller niyetlere göre de söylemiştir. Yani niyetsiz hiçbir amel kabul değildir. Bir amelin kabul olması için şart onun insana niyet etmesidir. Nasıl ki sen namaza durduğunda tekbirden önce niyet etmezsinse, hangi namazı kıldığına niyet etmezsinse o namaz kabul olmadığı için, geçerli olmadığı için, öyle de hacca niyetsiz olarak başlayanın haccı kabul değildir. Mesela bir insan hacılarla geliyor, hacca başlıyor. Haccın tüm erkanlarını insanlar ne yapıyor da yapıyor ama ne yaptığını bilmiyor. İnsanlar ne yapıyor, ne söylüyor, bu da onlarla beraber söylüyor. Neye niyet etmiş bilmiyor. Böyle bir hal olursa onun haccı kabul değildir, niyetin olmaması sebebiyle. Ve bu haccın en önemli rükünüdür. Haccın rükünlerinden, yani bazıları yani buna ihrama girmek de söylüyorlar. Ama ihram elbisesini giymek değil o. İnsanın niyet etmesidir. Ne zaman niyet ederse artık o hacca başlamıştır. Yahut umraya başlamıştır. Umra için niyet mikattan oluyor. Mesela Medine'ye varan hacılar Ebyarul Ali'den, yani Zülhuleyfe mikatından niyet edecektir. Oradan lebbeyk Allahumma umratan söyleyerek niyet edecektir. Ve hac için niyetse 8. gün terbiye günü inşallah Mekke'de olacaktır. Otelde yıkandıktan sonra, temizlendikten sonra orada niyet edecekler. Haccın ikinci rükünü ya ikinci farzı tavaf etmektir. Kabe'ni tavaf etmektir. Umra'da Hacı Mekke'ye vardığında yaptığı ilk tavaf bu Umra'nın tavafıdır. Haccın tavafı ise bayram günü 10. gün yaptığı, yani ifade tavafı yahut ona ziyaret tavafı da söylüyorlar. o tavaftır. Yani haccın rükün olarak geçerli olan rükünüdür. O olmazsa onun haccı doğru değil. Hatta hacı onu yapmadan memleketine dönürse o tekrar dönüp o tavafı yapması gerekir. O tavafı yapmadıkça ihramdan çıkamaz. Hatta ihram elbisesini çıkarsa böyle o ihramdan çıkmış sayılmıyor. Bunun da delili Kur'an-ı Kerim'de, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, onlar eski evi, kadim evi tavaf etsinler diyerek Allah Azze ve Celle emretmiştir. Ve Ayşe annemiz radıyallahu anh'a söylüyor ki حَجَجْنَ مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber hac ettiniz. فَاَفَضْنَ يَوْمَ النَّحَرِ, Kurban bayramı günü ifade tavafını, ziyaret tavafını yaptınız. فَحَادَتْ عَائِشَةً فَحَادَ صَفِيَّةً radıyallahu anh'a, Safiye hastalandı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan soruyor ki ifade tavafını, ziyaret tavafını yaptın mı? O da evet söylüyor. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkmaya emrediyor. Yani onun veda tavafının ona farz olmadığını anlatıyor. Ama ifadanın da buradan anlanıyor ki ifade tavafı, yani ziyaret tavafı farzdır. Haccın rükünlerinin en önemlisi olan bu ifade tavafıdır. Bunun da farz olmasında, haccın rükünü olmasında tüm alimler icma etmiştir. Bu konuda alimler arasında ihtilaf böyle yoktur. Haccın üçüncü rükünü, hacda üçüncü farzı say etmektir. Safa Merve arasında say etmektir. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de inna safa vel marvete min şa'airillah femen haccel beyte ve itemara fe la cunaha aleyhi en yettebu bihima. Hakikaten Safa ve Merve Allah'ın ayetlerindendir. Hac ve umre yapan onların arasında tavaf etmesinde, yani say etmesinde bir sıkıntı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ya eyyühen nas is'av فَإِنَّ السَّاعِيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ, ey insanlar say ediniz, say sizin üzerinize farz edildi. Ve hadis İmam Darakutni rivayet etmiş ve isnadının hepsinin sahih olduğunu söylemiş ve İbn Hacer de hadisin hasen olduğunu söylememiş ve Şeyh Al-Albani rahimahullah da aynen hadisin sahih hasen olduğunu söylemiştir. Ayşe annemizden rivayet olunan diğer bir rivayette şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle Safa ve Merve arasında say etmeyen bir kişinin haccını veyahut umrasını kabul etmez. Haccın ve umranın kabul olması için Safa ve Merve arasında say etmek gerekir. Bu da haccın üçüncü rükün oldu. Aynı şey de umrada da üçüncü rükündür. Yani sayda da umrada da her üç rükünün olması gerekir. Ve bundan fazla olarak hacca dördüncü rükün elave olunuyor. O da Arafa'da durmaktı. Arafa'da duruştur. Vukuftur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde El haccu arafa, hac Arafa'dır diye söylemiştir. Yani ne anlama geliyor? Yani Arafa'da durmayan bir kesin haccı yoktur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu Mekke müşriklerine muhalif olmak için anlattı. Böyle söyledi. Mekke müşrikleri şöyle söylüyorlar. Söylüyorlar ki biz haram ehliyiz. Yani Mescid-ül Haram'da yaşıyoruz. Biz halala çıkamaz. Haram ehli harama çıkmaz. Öyle ki yani inşallah gittiğinizde görürsünüz. Mina ve Müzdelife haramın civarındadır. Arafa ise haramın dışındadır. Halaldadır. Onlar biz harama ehliyiz, kibirleri yüzünden çıkmıyordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara muhalif olmaya emretti. Söyledi. El hacı arafa. Yani arafası olmayanın haccı yoktur söyledi. Ve bu da haccın maksatlarından birini bize anlatıyor. O da kafirlere, müşriklere muhalif olmaktır. Onları taklit etmek değil, onlara muhalif olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında haccında hep amellerinde bizlere onlara muhalif olmayı emretmiştir. Ve bu da tevhidde mühim olan konulardan birisi el-velâ vel-baradır. Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak konusudur. Çok önemli bir konudur bu. Böyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın terbiyede Telbiye konusunda müşrikler telbiyelerinde Allah'a ortak koşuyordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem telbiyesini tevhid kelimesiyle etti. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah'ım senin davetine icabet ederek geldik. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Allah'ım senin davetine icabet ettik. Senin ortağın yoktur. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. Hakikaten hamd da her şeyin mülkü de her bir nimetin sahibi de sensin. La şerike lek. Senin de ortağın yoktur. Hepsi tevhid kelimesidir. O yüzden Cabir radıyallahu anh'a Sahih Müslim'de geçen rivayette Cabir radıyallahu anh şöyle söylüyor. Lebbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bit tevhid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid kelimesiyle telbiye etti. Bu kelimeni söyleyerek yani bu telbiyeni Cabir radıyallahu anh ne söylüyor? Tevhid kelimesi anlatıyor. Bu kelime tevhid kelimesidir söylüyor. Aynı şekilde Arafa'da söylediğimiz gibi Arafa'da da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara muhalif olmayı emretti. Arafa'da duruşun şart olduğu, hacın hükmü olduğunu söyledi. Aynen diğer müşrikler, diğer kafirler hac ettiklerinde akşam azanı olmadan Arafa'nı terk ediyordular. İnşallah biz haccın vaciplerinde bunu söyleyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam azanına kadar, akşam namazının azanına kadar Arafa'da kalmanın vacip olduğunu söyledi. Onlara muhalif oldu. Mekke müşrikleri Kabe'ni elbisesiz tavaf ediyordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da yasak etti. Bir kesin lütüryan şekilde Kabe'nin tavaf etmesini yasak etti. Mekke müşrikleri Muzdelife'de güneş çıkıncaya kadar bekliyordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneş çıkmazdan önce Müzdelife'den Mina'ya dönmeye söyledi. Bakın hac emelleri bize ne anlatıyor? Tevhidi. İnsana tevhidi anlatıyor. Onlara muhalif olmayı anlatıyor. Bu insan Müslüman da her ibadetinde aslan insanın ibadetinde kas insanın Allah Azze ve Celle'nin tevhidini hayata geçirmesidir. Ona hakkıyla ibadet etmesidir. İnsanın tüm ibadetleri Rabbi için olmalıdır. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسِكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya Resulüm söyle ki benim namazım da, kurbanım da, hayatım ve ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike leh, onun ortağı yoktur. Ve bizalike umirt. Ben buna emrolundum. Ben evvelül müslümin ve de Müslümanların en birincisiyim, ilkiyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şeye emrolundu. Tevhid kelimesini insanlara anlatmak için. Davetine bu kelimeyle başladı. La kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah söyleyiniz kurtuluşu bulursunuz. Sizin kurtuluşa gidişmeniz için Allah'ın azabından hılas olmanız için La ilahe illallah söylemeniz gerekir. Tabii ki bu kelime kuru bir kelime değil. Bunu söyleyen onun şartlarıyla onu yaşayacaktır. O kelimeye amel edecektir. O kelimeye boyun eğecektir. O kelimeni sevecektir. O kelimeni söyleyen insanları sevecektir. Ve la ilahe illallah kelimesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik davetinin hepsini bu kelime üzerinde kurdu. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın Mekke döneminde bu kelimeye davet etti. Medine döneminde böyle bu kelimeyi davete devam etti. Hatta ölüm yatağında olduğunda bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tevhidi anlatıyor. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gün hayatının sonunda hasta olmuş. Hastalığında ne söylüyordu? Le'anallahu yehuda ve nasara ittehadu kubur enbiyahen mesacid. Allah Hristiyan ve Yahudilere lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerinin üzerinde camiler diktiler. Camiler bina ettiler. Başka bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ulaike İzâ mâte fihimur racilu s-salihu evl abdu s-salih benav aleyhi mesciden ve savvaru fihi tilke suvar ulaiki şirarul halgu indallah. Başka bir hadisinde o insanlar yani Hristiyan ve Yahudiler onlarda salih bir insan vefat ettiğinde onun kabri üzerinde cami yapardılar. Cami bina ederdiler. Orada da onun şeklini, fotoğrafını yapardılar. Onlar Allah katında en kötü, en şerli insanlardır. Şimdi günümüzde halimize bakın. Bazı Müslüman devletlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en kötü adlandırdı, en şerli insanlar adlandırdığı insanlar, Müslümanlar o amelleri tekrardan yapıyorlar. Filan evliya da diyerek üzerinde türbe yapıyor, içerisine şekilleri vuruyor, ona kurbanlar kesiyor, onunla dua ederek. Bu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana bu amelleri yasak etmiş. Nasıl kendini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti zannediyorsunsa, sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalif oluyorsun. Onun getirdiği emirlere karşı çıkıyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu amellerin hepsini yasak etti. Son anına kadar bu amellerden sakındırdı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son duası şu olmuştur. Allahümme la tec'al kabr vatanen yu'bed. Ya Rabbi, benim kabrimi ibadet olunan bir puta çevirme. Ayşe annemiz radıyallahu anh söylüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabrine ibadet olunmaktan korkulmasaydı onun kabri açıkta olardı. Onun kabrine ibadetten korkulduğu için onun üzerine kapattılar. Ve Ayşe annemiz söylüyor. Yani bakın ne kadar korkunç bir şeydir. Öten geçen ümmetlerin amellerini tekrar etmemesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o insanlar Resullarına ibadet ettiler. Nasıl ki Hristiyanlar İsa'ya ibadet etti. Yahudiler Özeyr'e ibadet etti. Allah Azze ve Celle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun duasıyla korudu. Dua ediyor ki Allahümme la tec'al kabri vesenen yu'bed. Ya Rabbi, benim kabrimi ibadet olunan bir puta çevirme. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhide önem veriyordu. Ve hacı da haccında tevhid konusuna önem verecektir. Allah Azze ve Celle'nin tevhidine halel getiren, tevhidini bozan bir amel yapmayacaktır. Amelini ihlasla yapacaktır. Tevhidi en birinci bozan amellerden biri, hacda en çok hacıların vardığı hatalardan biri ihlas konusudur. İhlas konusunda hata yapmalarıdır. Böyle ki niyetine sahip olamıyor. Niyetini ıslah edemiyor. Sen Allah Azze ve Celle'nin davetine icabet ederek geldin. Allah Azze ve Celle seni evini ziyarete çağırdı. Ve seni buna, bu amele muvaffak etti. Binlerin, milyonların içerisinden sana nasip eyledi. Ve her şeyi senin için kolaylaştırdı. Para taraftan, sağlık taraftan, uçak taraftan, her bir taraftan kolaylaştırdı. Ve sen de hacca geliyorsun. Lebbeyk Allahümme lebbeyk söylüyorsun. Ya Allah'ım, senin davetine icabet ederek geldim. Ama amele baktıkta bazı hacıların ameline, memlekete döndüğünde bana hacı desinler, elimden öpsünler, meclislerde başa çeksinler, İnsanların itibarını kazanmak için, İnsanların rızasını kazanmak için. Böyle hac kabul değildir. Kendini yoruyorsun. Böyle niyeti olan niyetini ıslah etmesi gerekir. Hacdan önce niyetini düzelmesi gerekir. Böyle niyetle hac yapılmaz. Allah Azze ve Celle bir hadis-i kudüsüde اَنَا اَغْنَ الشُّرَكَى عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ ف۪يهِ مَعِيَ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَ. Ben bana koşulan ortaklardan ihtiyatsızım. Bir kez bir amel edirse, o amelinde başkası bana ortak tutursa, onu da onun koştuğu ortağı da terk ederim. Allah Azze ve Celle o ameli kabul etmez. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kıyamet günü biz onların amellerinin önüne geçtiz ve onları toza çevirdiz. Başka bir ayet-i kerimede وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَقْتَ وَلَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya Resulüm, artık sana da vahyolundu, senden öncekilere de vahyolundu. Allah'a ortak koşursunsa amellerin batıl olur ve ahirette de ziyana uğrayanlardan olursun. Allah Azze ve Celle seni ona ibadet etmek için yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etmek için yarattım. Sana Resuller gönderdi. Ne için? Tek ona ibadet edesin diye. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Biz her bir ümmete bir Resul gönderdiniz. Ne için? Allah'a ibadet etsinler. Allah'tan başka ibadet olunan şeylerden sakınsınlar, uzak dursunlar. Başka bir ayet-i kerimede وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet ediniz, ona hiç ne ortak tutmayınız. İnsanın yaratılış gayesi bu. Tevhidi yaşamaktır. Allah aynı şekilde de haccını yaptıkta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı için yapacaktır. Yani bazı insanlar hacı anlatıyorsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapmış, bu amelde şunu emretmiş söylüyorsun, söylüyor ki hayır biz hocadan öyle duymadız. Hoca bunun eksini söylüyor. Söylüyorsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde söylemiş. Söylüyor ki hayır ben onu kabul edemem. Yahut hocadan sen çok mu biliyorsun? Hoca bilmiyor mu hadisi? Biliyor bilmiyor, o bizim konumuz değil. Bizim konumuz hadis-i şerif geldi mi ona amel etmemizdir. Nasıl ki İmam Ebu Hanife rahimehullah söylüyor ki اِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَب۪ي Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Aynı şekilde İmam Şafii rahimehullah söylüyor ki sahih hadis gelirse benim sözümü duvara vurarak hadisi götürünüz. Aynı şekilde İmam Malik rahimehullah söylüyor ki كُلُّنْ يُؤْخَذُ قَوْلُهُ وَيُرَدْ اِلَّا صَحِبِ هَذَا الْقَبْرِ Herkesin sözü kabul da olunabilir, kabul olunmaya da bilinir. Bu kabirin sahibinden başka. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü mutlaka kabul olunmalıdır. Kayıt şartsız kabul olunmalıdır. Onun sözünün karşısında cidal yapılmamalıdır. Dünkü dersimizde anlattık da, dün derste olan İbn Abbas radıyallahu anh'a ne söylüyor? İnsanlara söylüyor ki tamattu haccı ediniz. Bazı insanlar duruyor, ya İbn Abbas sen tamattu'nu söylüyorsun. O da söylüyor ki ben kendi kavlimle söylemiyorum. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara veda haccında tamattu yapmaya emretti. Ve söyledi ki ben kendimle kurbanımı taşımasaydım ben de tamattu yapardım. Gelen bana nasip olursa ben de tamattu yapacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamattu'nun faziletini sahabelere anlattı. Bu yüzden tamattu haccını yapınız. Bir kişi dönerek ya İbn Abbas sen böyle söylüyorsun ama Abu Bakır ve Ömer insanlara ifrat haccını emrediyor. Bakın İbn Abbas radıyallahu anh'a ne söylüyor? Yuşiku en tenzile aleykum hicaratun minas sema. Aqulu qala Rasulullah ve taquluna qala Abu Bakır ve Ömer. Sizin üzerinize gökten taş yağacaktır. Söylüyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Siz söylüyorsunuz ki Abu Bakır ve Ömer şöyle söyledi. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Allah Resulü'nün emrine karşı çıkanlar, onun emrine muhalif olanlar, onların başlarına gelecek fitneden yahut gelecek şiddetli azaptan korksunlar. Yani bu ayet ne anlatıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalif olmak, onun sözünü reddetmek, insanın fitneye salan, insanın başına bir azap getiren bir sebeptir. O yüzden hacı, haccında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesini hakkıyla uygulayacaktır. Onun sünnesine uyacaktır. Ve Arafa konusu deyildiniz ki haccın dördüncü rükünüdür. Haccın kim hacı, herhangi bir hacı Arafa günü Arafa'ya yetişemezse artık haccı yoktur. Yahut Arafa'nın dışında kalmış olursa artık haccı yoktur. Arafa'da duruş Arafa günü öğle namazından başlıyor, hemen günün sabah namazına kadar devam ediyor. Kim öğleden önce Arafa'ya yetişirse akşam azanına kadar Arafa'da kalması artık vacip olur. Arafa'da mücerred duruşu rükündür. Bunun mücerred durup sonra çıkarsa Arafa'dan artık rükünü yerine yitirmiştir. Haccı sahihtir. Ancak ama haccın vacibatını terk etmiştir. Akşam azanına kalmaksa vaciptir. Kimse herhangi bir hacı Arafa'ya akşam azanına kadar yetişemezse akşam azanından sonra mücerred Arafa'ya girerek sonra çıkması yeterlidir. Artık hem rükünü hem de vacibi yerine getirmiştir. Ve Arafa hatta bazı alimler haccın rükünlerinden Müzdelife'de gecelemeyi söylemişler ama daha doğru olan o inşallah haccın vaciplerinde gelecektir. O haccın vaciplerindendir. İbn Munzir rahimahullah icma kitabında tüm alimlerinin yektillikle görüşünün haccın rükünlerine, Arafa'da duruşun haccın rükünler olduğuna anlatmıştır. Yani haccın rükünlü olduğu üzere icma etmişler. İkinci konu haccın vacibatlarıdır. Haccın vacibatları rükünlerinden farklıdır. Böyle ki söylediniz, haccın rükününü yerine getirmeyenin haccı yoktur. Ama haccın vacibatını terk eden hacı, hacının hacı sahihtir. Lakin her terk ettiği vacip için bir kurban gerektirir. Her vacip için bir kurban kesmesi gerekir. Yani hac kurbanı dışında fazla bir kurban kesmesi gerekir. Haccın vacibatlarından birincisi mikattan ihrama girmek. Niyeti mikatta etmek. Yani niyet yeri, söylediği niyetin, niyet rükündür. Onu mikatta etmek ise vaciptir. Mesela kim niyet etmiş olur, mikatta artık rükünü ve vacibi yerine getirmiştir. Ve haccı doğrudur. Yani Zülheleyfe yetiştiğinde Lebbeyk Allahümme umreten söylüyor, artık onun hem haccının rükünü hem de vacibini yerine getirmiştir. Kimse mikattan önce niyet etmişse, mesela otelde yıkandıktan sonra ihram libasını giyinerek Lebbeyk Allahümme umreten söylerse, onun da niyeti sahihtir, geçerlidir ama sünneye muhalif olmuştur. Daha iyisi onun mikattan iyi niyet etmesidir. Daha doğru olan olur. Ama niyet etmişse artık söylüyoruz ki niyetin geçerlidir. Tekrar olarak mikatta niyet etmeye ihtiyacı yoktur. Artık sen ihramdasın. Ama önceden soranlara söylüyoruz, hayır, otelde niyet etme. Elbiseni giyin, ihram elbisesini. Ama niyeti mikatta edirsin. Ama mikattan sonra ise niyet eden artık vacibi terk etmiştir. Kimse mesela unutarak, mesela otobüs gitti mikata, hacı otobüste uyudu. Olabilir, böyle şeyler çok oluyor. Otobüs, herkes niyet ediyor. Otobüs Mekke'ye doğru çıktık da hacı neredeyiz? Söylüyor, artık Medine'yi terk ettiniz. Ben niyet etmedim. O zaman ne yapması gerekiyor? O hacının mikata dönmesi, mikatta niyet edilir tekrar yoluna devam etmesi gerekir. Bu şekilde olması ona vaciptir. Eğer bunu yapmazsa, olduğu yerden duyduğunda hemen niyet ederse, artık haccın vacibini terk etmiştir. Bir kurban gerektirir. Haccın vacibatlarının ikincisi, bu aynı umre de vaciptir. Bu iki vacibinin ikisi hacı da umre de vaciptir. Bu da tıraş olmaktır. Tıraş olmak, jiletle mesela tıraş olmak tabii ki daha üstündür. Magasla ise geçerlidir. Bu hacda da umrada da vaciptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir önce de ayet-i kerimede Allah azze ve celle muhalliqina ru'usakum ve muqassirin. Siz saçlarınızı tıraş ettiğiniz halde veyahut magasla kestiğiniz halde Mekke'ye dahil olacaksınız. Ayet-i kerimesi bunun vacibatına bir işaretidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allahümme erhamel muhalliqin, Allah'ım saçını tıraş edenlere rahmeyle. Sahabeler soruyor, ya Resulallah vel mukassirin, ey Allah'ın Resulü, magasla kesenlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar söylüyor ki Allahümme erhamel muhalliqin, Allah'ım saçını tam tıraş edenlere, yani kazıtanlara rahmet eyle. Üç kez böyle dua ediyor. Dördüncüde söylüyor ki makasla kesenlere de. Bu yüzden alimler söylüyor ki tam tıraş olmak, celetle kazıtmak daha efzeldir. Daha üstündür. Hacı Mekke'ye erken yetişirse umradan sonra tıraş olması efzeldir. Ve hacı da tekrar olarak tıraş olacaktır. Ve iki kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gezinde üç defa olmakla duasını kazanmış oluyor. Ama hacı hacca yakın bir zamanda Mekke'ye yetişirse, hacca kadar onun başında tüküm bitmemesi korkusu olursa, o yüzden hacda makasla aldırıyor, saçın her tarafından aldırma şartıyla aldırıyor, hacda ise tam tıraş oluyor. Bu zaman bir kez umrada, üç kez de hacda, yani dört kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını kazanmış oluyor. Bununla da umranın vacibatları bitiyor. Ama haccın vacibi, bundan fazla haccın 5 vacibatı da var. Yani haccın umumi vacibatları 7'dir. Onlardan üçüncüsü Arafa'da az önce söylediğimiz gibi akşam azanına kadar duruş yapmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam azanına kadar duruş yapmış ve insanlara da bunu emretmiştir. Ve insanlara da söylemiş: "Lite'khuzu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'de ami hada." Hac amellerini benden öğreniniz, olabilir bu seneden sonra sizinle görüşmeyelim. Ben nasıl hac yaptımsa o şekilde hac yapınız. Haccın vacibatlarından dördüncüsü Müzdelife'de gecelemektir. Bazı hacılar bu vacibi terk ediyor. Bazı kafileler hacıları Arafa'dan hemen Mine'ye götürüyor. Bu hatadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'de gecelemiş ve bunu da insanlara emretmiş. Sabah namazına kadar kalmayı emretmiştir. Ve sabah namazına kadar Müzdelife'de geceleme haccın vacibatlarındandır. Burada ruhsat yaşlı insanlara, bayanlara, çocuklara, hastalara ruhsat vardır ki gece yardan sonra Müzdelife'ni terk edebilirler. Ama en azından gece yarısına kadar onların da Müzdelife'de kalması vaciptir. Bazı özür sahiplerine ruhsatın verilmesi diğer insanlara vacip olmasına bir işarettir. Eğer vacip olmazdısa, sünnet olurdusa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat vermesine ihtiyaç kalmazdı. Amel aslan sünnettir. Ama onun bazı insanlara, özür sahiplerine ruhsat vermesi diğerlerine vacip olmasına bir işarettir. O yüzden hacı onun hakkıdır ki talep etsin. Sabah namazına kadar Müzdelife'de kalma hacın vacibidir. Onu yaşaması için orada kalmasıdır. Hacın vaciplerinden beşincisi ramil cime. Cemaratta çekme. Cemaratta taşlamaktır. Cemaratı taşlamaktır. Ve bu da 10. günü küçük cemar, büyük cemarata 7 taş atıyorsun. 11, 12, 13. günler ise her üçüne, öyle 3 cemarattır. Mina'dan geldiğinde küçük cemarat, sonra orta cemarat, sonra büyük cemarattır. Ona şeytan taşlama da söylüyorlar ama alimler ona şeytan taşlama söylemesini, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in lafzından olmadığını söylemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oranı şeytan adlandırmamış. Oranı cemarat diye bize tanıtmıştır. Biz de cemarat söylüyoruz. 10. gün geldiğinde küçüğü bırakıyor, ortanı bırakıyor, yalnız büyük cemarata 7 taş atıyor. 11, 12, 13. günler ise her üçüne taşlıyor. 7. Bunlar hepsi beraberlikte haccın vacibatlarındandır. Kim taşlamayı terk ederse artık bir kurban gerektirir. Haccın vacibatlarından 6. 10. günden 11. gece, güne geçen gece, sonra 11. günün gecesi ve de 12. günden 13. güne kalanlar için de 3. gece. 2 yahut 3 gece Mina'da gecelemektir. Bazı mezheplere göre, bazı alimlere göre bu sünnettir. Ama daha doğru olan görüş bunun vacip olmasıdır. Böyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çobanlar için 11. gün taşlarını atarak sürülerinin yanına gitmesini ruhsat vermiştir. Aynı şekilde amcası Abbas radıyallahu anh'a da taşlayarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas radıyallahu anh'a da taşladıktan sonra Mekke'ye dönmesine ruhsat vermiştir. Yani amcası Mekke'de hacılar için su dağıttı, zemzem dağıtıyordu. Yani Müzdelife'de söylediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şurada da bazı insanlara ruhsat vermesi, özür sahiplerine ruhsat vermesi diğer insanların üzerine vacip olması anlamına geliyor. Şimdi günümüzde de alimler söylüyorlar ki mesela o Mekke'de su dağıtanların hükmüne mesela doktorlar aynı hükümdedir. Mesela doktorun çalışan yeri Mekke'dedir. O 11. gün mevbeti, yani Mina'da gecelemeyi terk ederek Mekke'ye gidebilir. Aynı şekilde polisler ve diğer görevli insanlar 11. gün artık taşlamayı yaptıktan sonra 12. güne kalmamak şartıyla gidebilirler. Özür sahipleridir. Ama diğer insanların kalması vaciptir. Hacı terk edirse, mebiti, orada Mina'da gecelemeyi terk edirse artık haccın vacibatlarından birini terk etmiştir. Ve buna göre de bir kurban gerektirir. Haccın vacibatlarından sonuncusu da, yedincisi de veda tavafıdır. Veda tavafı hacının Mekke'de yaptığı en son amel olması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, sizden biriniz Kabe'ni tavaf etmeden Mekke'ni terk etmesin diyerek emretmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma da aynı şekilde söylüyor ki, insanlara emir olundu ki son amelleri Kabe'ni tavaf etmeleri olsun, veda tavafı yapmaları olsun. Buna yalnız ruhsat haizli hastalıkta olan kadınlara ruhsat verildi. Haiz ve nifasta olan kadınlar ruhsat sahipleridir. Onlar tavaf yapmadan çıkabilirler. Bunun dışında insanlarsa tavaf yapması gerekir. Kim tavafı terk ederek Mekke'den çıkırsa artık haccın vacibatını terk etmiştir. Bir kurban kesmesi ve Mekke'nin fukaralarına dağıtması gerekir. Ve veda tavafını yaptıktan sonra hacı hiçbir alışveriş falan yapamaz. Çarşı pazara çıkamaz. Mesela söylenildi ki, kafile başkanı söyledi ki, öğle namazını kıldıktan sonra otobüs, herkes otobüste olsun, ciddiye çıkıyoruz. O zaman sen kuşluk zamanında sabah namazını Kabe'ye gidiyorsun, bekliyorsun, saat 9'da 10'da tavafını edirsin, sonra otele dönürsün. Öğle namazını kıldıktan sonra da çıkıyorsun. Yani son yaptığın amel olacaktır. Evet, bazı alimler söylüyor ki mesela yol üstü insanın ihtiyacı olursa mesela bakkaldan bir su alıp içebilir. Böyle şeyler caizdir. Ama alışveriş için pazara çıkmak ve diğer ameller yapmak, hayır. Bu şeyler veda tavafını bozan bir şeydir. Ama hacı bunu yaparsa tekrar ona veda tavafı gerektirir. Vedanı tekrar yapması gerekir. Ve bu söylediklerimiz hepsi haccın vacibatlarındandır. Herhangi bir vacibatı terk eden hacı hac kurbanı dışında bir kurban da kesmesi gerekir. Mekke'de kesmesi ve Mekke'nin fukaralarına dağıtması gerekir ve kendi de onun etinden yememesi gerekir. İki vacibi terk edene iki kurban, üç vacip terk edirse üç kurban kesmesi gerekir. Her vacip için ayrıca bir kurban kesmesi gerekir. Ve bu şu anlattığımızda hepsi haccın vacibatlarındandır. Allah Azze ve Celle istiyorum ki bizim günahlarımızı affeylesin, bizlere mabrur hac nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere ihlasla onun Resulünün sünnetine uyarak hac etmeyi bizlere nasip eylesin. Memlekette bekleyen Müslümanlara da Allah Azze ve Celle hac nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini nasip eylesin. Bizleri Firdevs ehlinden eylesin. Allah Azze ve Celle hasta Müslümanlara şefa versin. Vefat etmiş Müslümanlara rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle tüm Müslümanların kalbini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerinde olan, onun sünnetini yaşayan kullarından eylesin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etubu ileyk. Bizim her gün burada derslerimiz devam ediyor. Akşam namazı, akşam namazından yatsı namazına kadar devam ediyor. Otelde hacı arkadaşlarınıza anlatırsınız inşallah. Yani bu dersler sizin içindir. Bu fırsat sizin içindir. Ve dersin sonunda biz sorular için, kimin sorusu olursa sorular için zaman bırakıyoruz. Soru sorunlarında inşallah sorularına cevap vereceğiz. Tıraş konusunda söylediğiniz ki afdal olan tam tıraş olmak. Kazıtmak, saçın hepsini kazıtmaktır. Ceretinden tam kazıtmak. Bu afdal olan budur. Makasla da söylediğiniz geçerlidir. Ama makasla olursa da, evet, bu konuda mezhepler arasında farklı görüşler var. Bazı başın üçte birinden, bazı dörtte birinden ve inşallah bazılar ise tam başın her tarafından almasını gerektiğini söylüyorlar. Daha ihtiyat olan, yani ahvat görüş söylüyorlar. Yani bu konuda yani hatası olmayan görüş gibi. Yani o görüş, yani onu yaparsanız o biri görüşlere göre de orada hata yoktur. O görüş yani tam her taraftan almanız gerekir. Yani evet, yani sen görüyorsun inşallah söylüyorsun, magasla söylüyorsun, her tarafından alıyor inşallah. O orada otel salonlar var, salonlara girdiğinde o sen söylediğinde her tarafından alıyor inşallah. Kendisi de kesebiliyor, arkadaşı da, hacı arkadaşı da kesebiliyor, bir problem yoktur. Yani şart değil ki de illa da salona gidesin. Hayır, ihramdan çıkışta tavafını yaptın mı, sayını yaptın mı umrada tıraş olursun. Hacda da 10. günde geliyorsun, taşlamanı yapıyorsun, kurban inşallah kesilecektir, sonra taraş olursun, sonra ihramdan çıkırsın. İhramdan çıkmak için taraş olman gerekir. Taraş olursun umrada da, hacda da. Evet, Hayır, hayır. Önceden insan inşallah ihramda yasak olan şeyleri konuda geldiğimizde onu söyleyeceğiz. Gelecek derslerimize söyleyeceğiz. İhramda yasak olan şeylerin insanın ihramda olurken bedenin herhangi bir tükü koparması yasaktır. Başından, yüzünden, ha evet, ihramdan çıktı da bunu yapıyorsun. Yani ihramdan onu çıkar kestikten sonra, tıraş olduktan sonra ihramdan çıkmış olursun. Tam kasıtmıyor mu o jilet? Evet, yani saçtan alınması gereken, alimler söylüyor ki tırnak kadar, her taraftan alındığında tırnak kadar alınması gerekir. Böyle bir hadde alınması, her taraftan alınması. O yüzden de en ihtiyat, yani insan sevabı bırakmaması için de, afdalı yaşaması için de yapabilirse tam kasıtarak tıraş olması daha iyidir. Ama öyle yaparsa inşallah, yani o saçın her tarafından alıyorsa inşallah problemi yoktur. Hacca çıkar inşallah. Bir 10 gün var da yani. 10 gün içerisinde çıkar inşallah. Hacı söylüyor ki memlekette olan bir kişinin yerine umre yapabilir misin? Bu konuda biz dün de anlattık. Bir insanın başka bir insanın adına hac ya da umre yapması için kendinin önceden hac ve umre yapması gerekir. Önceden hac ve umre yapmamış bir insan başkası adına hac umre yapamaz. Ama kendi umre yaptınsa, mesela insan vefat etmiş babasının annesi için, alimler söylüyor ki Ayşe camisine çıkarak umre yapabilirler. Ama da bunda fazla olarak, yani herkesin memlekette olan herkesin de değil, yani günde 5-6 umre değil yani. Bir kez annesi için, bir kez babası için inşallah yapmasında bir sıkıntı olmaz. Evet, bu konu birkaç gündür bunu hacılarımız çok soruyorlar bu konuda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hacca gittiğinde sahabelerden bir kişinin şöyle dediğini diyor. Şalebbeyk Allahumma an şubruma. Şubruma'nın adına hac ediyorum. Onun adına vekaleten hac ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor ki Şubruma kimdir? Sahabe ya Resulallah amcamın oğludur söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen sahabeden soruyor ki kendin adına önceden hac yaptın mı? Sahabe ya Resulallah hayır yapmadım söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki hucce an nefsik sümme hucce an Şubruma. İlk önce kendi adına hac yapacaksın, sonra Şubruma'nın adına hac yapacaksın. Bu hadis bize ne anlatıyor? Kendi İslam haccını yapmamış birisi bir insana vekaleten hac yapamaz. Yapsa böyle o kendi adına geçerli olacaktır. O yüzden senin vacip olan bu haccı kendi adına, haccı ve umranı kendi adına yapmandır. Evet, söylediğim gibi umranı yaptıktan sonra Mescid-i Tenim'den, Ayşe camisinden annen için umra yapabilirsin. Ama haccı da tekrar kendin için yapman gerekir. Tekrar nasip olursa inşallah onun adına vekaleten hacca gelirsin inşallah. Olmazsa da mesela bazı görevler var memleketten. İnandığın, dürüstlüğüne inandığın, itibarlı bir görevli. Onlar her sene gelir, artık onlar için nafile hacdır. Onların birisine masraflarını ödersin. İnşallah annenin adına hac yaparlar. Ama İslam hacını yapmamış bir kesin başkası için hac yapması doğru değildir. Seyyid-i Dua belledi ki Safa'nın üzerine çıkanda elini kıbleye çevirir, duyulursan La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdahu enzeze va'dahu ve nasara abdahu ve hezemel ehzeve vahdahu. Bu zikri edersen, sonra dua edersen, istediğin kadar dua edersen, sonra bu zikri tekrar edersen, sonra bir de dua edersen, sonra bu zikri tekrar edersen, dua etmeden Merva'ya gidersen. Ha, 3 zikir, 2 dua. Merva'ya gidersen. Merva'nın üstünde aynı şekilde. Burada bir niteliğinden o şekilde. Ve Safa'nın üzerinde bu şekilde 7 sayıyı bitirirsen. Siz mezhebi olarak öğrenmeniz ve hocanızdan da onu talep etmeniz gerekir. Mesela Hanefi mezhebinde duyduğum kadar onlar mezhep üzere bazıları şeye götürmüyorlar. Müzdelife'ye, mesela Şafii mezhebine göre Müzdelife'de gidilmeye vaciptir. Ve doğru olan görüş de budur. Şafii mezhebinin görüşüdür. Ancak hacılar, yani kafile başkanı götürdüğünde senin hakkın var. Sen ben burada gecelemeyi istiyorum diyeceksin, söyleyeceksin. Ama mesela bazı şeylerde en doğrusu olan budur ki hacı daha doğru olan görüş üzerinde gitmesi gerekir. Mesela bu konuda söylediniz ki Şafii mezhebinin görüşü daha kuvvetlidir. Delile muvafıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylediğine muvafıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada kalmıştır. Ama mesela başka bir görüşü söyleyelim. Mesela başka bir konu dünkü bu tartışma olduğu konuda da mehremsiz hacı gelme bayanların bu hacın şartlarını anladığında bunu söylediniz. Şafii mezhebine göre görüş var ki rıfkı ma'muna olarsa yani bayanlarla beraber hacca gelebilir. Hanefi mezhebine göre gelemez. Doğru olan burada Hanefi mezhebidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mehremsiz sefere çıkmaya yasak etti. Yani yanında bir erkek akrabasının mehremin olması, ister eşi, ister oğlu, babası, kayınpederi, damatı, kardeşi, kardeşinin oğlu, bacısının oğlu fark etmez. Bir yakın akrabası, erkek akrabasının olması gerekir. Doğru olan görüş budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir sahabe geliyor. Ya Resulallah, ben ismimi cihada yazdırdım, cihada çıkıyorum. Eşimse hacca gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki, hayır, eşinle beraber hacca gideceksin. Cihada gitmeye izin vermiyor. Bu zaman yani delil üzerinde bakıyoruz. Delil şurada Hanefi mezhebin daha tercih olduğunu anlatıyor. Sen de bu zaman tartışmıyorsun ki hayır bizim mezhepte şöyle değil, iz gelebilir. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedi. Kimin hakkı var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun izin vermediği şeye izin versin? Yani bazı insanlar söylüyor ki şimdi elhamdülillah uçak kolaylık var böyle. Yani insanlar emin amanlık yani bir sıkıntı yoktur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanından da daha mı iyi bir zamandır? Rıfka Ma'mune söylüyorlar. İyi yoldaşlarla beraber çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında daha iyi yoldaşlar. Hepsi sahabeydi. Burada konu konu değil. Yani mesela bu ister uçakla gelsin, neyle gelirse gelsin. Bu bir zorluk yaşayabilir, yere düşebilir. Yahut hastalanabilir. Bunu bir kişinin, erkek akrabasının hastaneye götürmesi gerekir. Bayanların yapmayacağı bir iştir. O zaman bunun mehremine ihtiyacı var. Yad kişilerin ona yakınlaşması doğru değildir. Şeriatımız bir devlet için, bir zaman için değil, tüm devletler için, tüm zamanlar için geçerlidir. Kıyamete kadar geçerlidir. O yüzden bazıları söylüyor ki evet bu ki eskide öyleydi, şimdi öyle değil, şimdi şartlar, hayır şimdi şartlar değişmiş, insanların koyduğu şartlar değişebiliyor. Şeriatın şartları değişemez. Allah'ın dini bakidir. Kıyamete kadar bakidir. O zaman sen geceleyemiyor, gecelemesin. Sen elhamdülillah o heymeleri boş bırakıyorlar. Sen heymende rahat uyuyorsun inşallah. Öyle izac falan da kalabalık da olmuyor. Daha iyidir yani. Sen onlara söyle ki bu vaciptir. Ben de vacip biliyorum, geceliyorum. Söyleyecek ki sünnettir. Söyle ki evet sünnettir, vacip de değil. Sünneti ne için terk ediyorsun? Yani sen hacı bazıları kafasına sokmuş. Sünnettir, terk edilecektir. Sünnet yaşamak içindir, terk etmek için değil. Bazı kafile başkanları öyle anlıyor. Yani bu şey sünnettir, yapmayacaksın. Bu şey mekruhtur, yapacaksın. Ya bu nasıl bir kafa, nasıl konuşma yani? Mekruh Allah ve Resulü'nün hoşuna gitmeyen bir şeydir. Mesela sigara konusunda biz önceki derslerinde anlattı. Aslında sigaranın haram olduğunu söylediniz. Ama bazı hocalar söylüyor ki sigara mekruh içebilirsin. Yani hatta mekruh olduğunu söyleyelim. Mekruh ne anlama geliyor? Allah ve Resulü'nün hoşuna gitmeyen bir şeydir. Bunu nasıl yaparsın? Sünnettir, evet yapmayacaksın. Ya sünnet yapmak içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste söylüyor ki: "Men ragiba an sünneti feleyse minni." Kim benim sünnetimi yapmazsa, sünnetime yüz çevirirse benden değildir. "Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâ'ir râşidîn." Size kendi sünnetimi ve râşidî halifelerimin sünnetini tavsiye ediyorum. "Avvu aleyha bin nevâciz." Arkadaşlarınızla ondan yapışınız. Ondan tutunuz. Sünnet yaşamak içindir. Söylüyor sünnette diye kafileni otele götürüyor. Otelde ne yapacak hacı? Memlekette yok mu otel? Hacı buraya otelde kalmak için mi geldi? Sen buraya hac yapmak için geldin. Hacıya hacı en kamil şekilde yaptıracaksın. En iyi şekilde yaptıracaksın. En küçük sünnetlere kadar yaptıracaksın. Bu zamanını harcıyor, parasını harcıyor. Bu şey yeterlidir, bunu yap yeterlidir. Öyle olmuyor yani. Sen söyle, yapmazlarsa kendin kalarsın. Yarın o günlerde aslan Mina'da yapılan amel bir tane öğle namazından sonra taşlamaktır. 11'i 12'si 13'ü taşlama yapmadır. O taşlamada
insanlarla beraber gidirsin, taşlarsın, aynı yoldur. Gittiğin yere inşallah bir korkunç bir şey yoktur. Tekrar haymana dönürsün. Öyle 11-13. Günde tekrar çıkarsın, bir taksiyle filanla otele yetişirsin. Bir sıkıntı yoktu yani. En önce de hakkınızı isteyiniz. Bizim hakkımız, biz paramızı verdik. Bize hatta sünnet olduğunu görüşündesin hocam, ama sünneti yaptır diyecekse. Hastalar var mı, yaşlılar var mı, götür onları otele. Ama biz burada kalacağız. Sen de bizimle kalacaksın. Allah razı olsun. Sağ ol.